Ayrım 18.
M. Fatih Uğurlu, A. Ü. İlahiyat Fakültesi, G. Ü. Kamu Yönetimi, Kamu Yöneticisi. 39. Kasım Yapıcı, İ. Ü. Hukuk Fakültesi, Hukukçu. 40. Bekir Yıldız, D. M. M. A. Galatasaray Mühendislik Okulu, Mimar Sinan Belediye Başkanı, Kayseri. Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti. Profesör Doktor Erman Tuncer, Başkan. Hasan Kalyoncu, Başkan Vekili. Avukat Mehmet Alacacı, Genel Sekreter. Fatih Kurtulmuş, Genel Muhasip. Doktor Azmi Ateş, Üye. M. Bahaettin Cebeci, Üye. Sabahattin Mücahitoğlu, Üye. Bilal Şahin, Üye. Bekir Yıldız, Üye. Murakabe Heyeti. Yaşar Karayel, Başkan. A. Rüştü Çelebi, Üye. M. Fatih Uğurlu, Üye. Yüksek İstişare Kurulu. Abdülkadir Aksu, Devlet Bakanı. Ali Coşkun, İş Adamı Milletvekili. Hüseyin Coşkun, İş Adamı Avukat Tüccar. Cemil Çiçek, Devlet Bakanı. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı. İsmail Kahraman, Sanayici Milletvekili. Hasan Kalyoncu, Sanayici. Doktor O. Kadri Keskin, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Üyesi. M. Recai Kutan, İmar ve İskan Eski Bakanı Milletvekili. Profesör Doktor Erman Tuncer, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi. Tayyip'in gizlediği şirketi. Tayyip'in hayat hikayesini anlatırken, mal beyanlarını verirken gerçekleri anlatmadığı da ortaya çıkıyordu. 1 Nisan 1981 yılında Kasımpaşa Yeni Yol Caddesi 86 Taksim 12'de İstanbul Pres Döküm Sanayi Anonim Şirketi adlı firma faaliyete geçiyordu. 22 Nisan 1981 tarihinde İstanbul Ticaret Odası'na müracaatta bulunan şirketin ortakları arasında 26 Şubat 1954'te Ahmet'ten olma, Tenzile'den doğma Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyordu. Firma ortakları arasında yer alan ortaklar daha önce yaptıkları işleri yazarken Tayyip nedense bu bölümü es geçiyordu. Ortaklarından Abdullah Hasan Bayramoğlu oto yedek parça alım satımı ile uğraşırken Hikmet Kağan gıda toptancılığı yapıyordu. Diğer ortaklardan İsmail Kaya konfeksiyonculuk yaparken Mustafa Kopuz gıda sektöründe yer alıyordu. Tayyip'in hayatının her döneminde sakladığı bu şirketteki ortakları arasında kayınbiraderi Hüseyin Gülbaran da yer alırken bir diğer ortağı ise avukatıyla aynı soyadını taşıyan Hamdi Yazıcı'ydı. 1 Mayıs 1981 yılında şirket kuruluşu Ticaret ve Sicil gazetesinde yayınlanıyor ve böylece Tayyip Erdoğan'ın 1 milyon lira ile şirket ortaklığı kayıtlara geçiyordu. Kayınbiraderi Hüseyin Gülbaran ise 750 bin lira ile şirket sermayesine katılıyordu. Şirketin idare meclisi başkanı Mustafa Kopuz olurken Tayyip idare meclisi başkan vekili tabelasını odasının kapısına astırıyordu. Tayyip'in bu şirketteki ortaklığı belediye başkanlığının sonlarına kadar sürerken bildirdiği mal beyanlarında da bu şirketten hiçbir zaman bahsetmedi. Öyle ki hapis cezasını göze alarak bu şirketini sürekli olarak sakladı. Devlete yalan beyan verdi, kendini sevenleri yanlış bilgilendirdi ve seçmenlerine bile gerçeği söylemedi. Tayyip Erdoğan 15 Mart 1994 yılında İstanbul Valiliğine verdiği mal bildiriminde İstanbul Bolluca beldesine 100 milyon lira değerinde 376 metrekare arsa, Rize Güneysu ilçesinde 500 milyon lira değerinde 2000 metrekare tarla, İstanbul Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde 200 milyon lira değerinde 65 metrekare bir daire ve İstanbul Maltepe'de 500 milyon lira değerinde 110 metrekare bir dairesinin olduğunu bildirmişti. Erdoğan ayrıca eşine ait 50 milyon lira değerinde 10 adet altın bilezik ve 50 milyon lira değerinde 1 adet beşi birlikleri olduğunu ilave ederken yine kendisine ait 2 milyar 100 milyon lira değerinde 100 bin Deutsche Mark, 1 milyar 600 milyon tutarında 50 bin ABD doları ile Burak Gıda Ticaret ve Sanayi Limited şirketinin %10 hissesine sahip bulunduklarını belirtiyordu. 10 Ocak 1995 yılında verdiği mal beyanında eski mallarının değerlerini adeta %100 arttırırken son model bir Ford otomobili olduğunu da aktarıyordu. 10 Mayıs 1997 yılında ise Ülker grubu ortaklarıyla bir ortak şirkete daha ortak oluyor, bir de hiç çalışmadığı halde eşi Opel marka otomobil alıyordu. 1998 yılında mal varlıkları artıyor, ayrıca bir de 1998 model Volkswagen marka bir araçları daha oluyordu. Tayyip yargılandığı davada servetinin kaynaklarını belirtirken oğlunun sünnetinden gelen altınları borç alarak mallarını çoğalttığını belirtiyordu. Tayyip yargılama aşamasında ishal oluyor, mahkemelere bir süre gelemiyor ancak gizlediği şirketiyle ilgili hiçbir bilgi sızdırmıyordu. Tayyip şirketini sadece devletten değil cümle alemden saklıyordu. Refah Partisi il başkanı iken partiyi boyatmak için boya bulamıyorlar, esnaflardan yardım dileniyorlardı. Kendi anlatımına göre esnaflar onları sinli, kaflı sözcüklerle kovuyordu. Bu küfürleri sineye çeken Tayyip kendi fabrikasından boya almaya gidemiyordu. Oysa Tayyip'in işletmesi adeta para basıyor, kayıtlara göre şu işlerde faaliyet gösteriyordu. Şirket aşağıdaki iş mevzularda tesis ve işletmeler kurar. Motorlu makine donatım sanayi, elektrik ve elektronik sanayi ile ilgili makine motor ve aksamı, pres döküm ve her türlü izabe işleri, inşaat taahhüt ve inşaat sanayi ile ilgili makine motor aksamı ile bu mevzulardaki işletmelerin icap ettirdiği ham madde, makine, eşya ve tesislerinin imalatı, revizyonu ve maden istihracı ve bunların müteahhitlik, pazarlama, komisyonculuk, acentelik ve mümessillik ile ihracatı, ithalatı. Her türlü menkul, gayrimenkul malları, maddi olmayan hakları elde etmek, kiralamak, kiraya vermek gerektiğinde devir ve fera etmek, girişilen iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin almak veya bunlar üzerinde hakları elde etmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. Tayyip her ne hikmetse bu şirketini herkesten gizlemiş, bu şirketteki ortaklığı belediye başkanlığı süresince de sürmüştü. Tayyip gerek dolaylı gerekse dolaysız olarak bu şirkete belediyeden iş vermiş miydi? Bu şirketi neden saklamış, kendilerine oy verenleri bile yanlış, eksik hayat hikayeleriyle oyalamıştı? Çağdaş olacaklarını, Avrupa Birliği'ne gireceklerini sürekli tekrarlayan Tayyip ve ekibine şunu sormak gerekir. Avrupa ülkelerinde böyle bir açığı çıkan insanı değil başbakan olarak görmek, onu insan içine çıkartırlar mıydı? Mal varlığı davası. Tayyip İstanbul Belediye Başkanı olmadan önce kaçak gecekonduda oturan orta halli bir vatandaş olarak tanımlıyordu kendini. Başkan seçilmesinin ardından 15 Nisan 1994 tarihinde verdiği mal beyanı ile bu durumu kendince teyit ediyordu. Tayyip'in o günkü mal varlığı şöyleydi. Bolluca köyünde 100 milyon değerinde kendine ait 376 metrekare arsa. Rize Güneysu'da 500 milyon değerinde kendine ait 2000 metrekare tarla. Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde kendine ait 200 milyon lira değerinde 65 metrekare daire. İstanbul Maltepe'de 500 milyon lira değerinde 110 metrekare daire. 100 bin Alman markı, 50 bin ABD doları, Burak Gıda Ticaret ve Sanayi Limited şirketine ait %10 hisse, Emine Erdoğan'a ait 50 milyon lira değerinde 10 adet altın bilezik, Emine Erdoğan'a ait 1 adet beşi birlik 50 milyon lira değerinde. 10 Ocak 1995 tarihli mal beyanında Emine'nin 1995 model Ford marka otomobile kavuştuğunu öğreniyorduk. 10 Mayıs 1997 tarihli mal beyanında diğer servetine ek olarak Emine'nin 96 model Opel marka arabasının olduğunu görüyorduk. Tayyip bu arada birçok kere daha mal beyanı vermiş, bu beyanlarında bazı şirketlerini saklamıştı. 1 Aralık 1998 tarihinde bir mal beyanı daha veriyordu. Bu beyana göre mal varlığı şu şekildeydi. Bolluca'da 376 metrekare arsa, değer 1 milyar 500 milyon liraya çıkıyordu. Samandıra'da 1800 metrekare arsa, 12 milyar lira. Rize Güneysu'da 2000 metrekare tarla, 3 milyar lira. Emniyet Gıda Ticaret ve Sanayi Limited şirketinde %20 hisse, 40 milyar lira. 9 milyar lira değerinde Volkswagen Passat otomobil. Emine'ye ait 8 adet bilezik, 1 adet beşi birlik. Tayyip AKP Genel Başkanı olduktan sonra 10 Eylül 2001 tarihinde bir mal bildiriminde daha bulunuyordu. Bolluca'da 376 metrekare arsa 40 milyar, Güneysu'da 2000 metrekare arsa 10 milyar, Emniyet Gıda'da %12 ise 95 milyar lira, İhsan Gıda AŞ'de %12 ortaklık 25 milyar lira, İhsan Gıda Limited'de %12 ise 1 milyar lira, 340 bin ABD doları, 130 bin Alman markı, 174 adet Cumhuriyet altını, 14 milyar 300 milyon lira. Emine Erdoğan'a ait muhtelif takılar, 7 milyar 800 milyon lira. Emine Erdoğan'a ait 2000 model Passat, 10 milyar lira. Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak'a 220 bin dolar ve 55 bin mark borçluydu. Rahmi Koç, 5 Ağustos 2001 tarihinde birden ortaya çıkıp, Erdoğan'ın 1 milyar doları var deyiverdi. Erdoğan açıklamanın ardından sonra ancak 24 Şubat 2002 tarihinde Habertürk'te yayınlanan Basın Kulübü programına çıkarak mal varlığının ancak 1 milyon dolar edeceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri Candan Eren, Necati Küçükdumlu, Murat Özgan, Orhan Tavlı ve Adnan Gürsoy'u görevlendirdi. Erdoğan'ın mal varlığı hakkında çalışmalarını tamamlayan mülkiye baş müfettişleri, 1994-2001 yılları arasında Erdoğan'ın servetinin inanılmaz boyutlarda arttığını belgelediler. Baş müfettişler yazdıkları raporu gereği yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı soruşturma yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yolladı. Başsavcı Vekili Bekir Selçuk, 5 Haziran 2002 tarihli iddianame ile 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele yasasına aykırılıktan dava açtı. Erdoğan dava sırasında oğlu Ahmet Burak'tan 220 bin dolar ve 55 bin mark borç almıştı. Ahmet Burak kendi açıklamasına göre bu parayı Sema Ketenci ile evlenirken takılan takılardan elde etmişti. Erdoğan kendi şirketi olan Emniyet Gıda'dan yaklaşık 15 milyar lira danışmanlık ücreti almıştı. İhsan Gıda'dan aldığı net danışmanlık ücreti ise yaklaşık 6 milyar liraydı. Erdoğan gelirini böyle açıklamaya çalışıyordu. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelerde gerek Emniyet Gıda'dan yapılan, gerekse İhsan Gıda'dan yapılan ödemelerin kim tarafından yapıldığına dair bilgilerin olmadığı görülüyordu. Sanık Erdoğan'ın mal varlığındaki artışların ve hayat standartlarının bu şekilde açıklanamayacağını vurgulayan savcılık, Erdoğan'ın cezalandırılmasını istiyordu. Dava sırasında bilirkişi seçilen emekli Sayıştay denetçisi Osman Zeki Mahmut Yazıcıoğlu, Sayıştay denetçisi Kenan Tepe, emekli baş müfettiş Burhan İper, Erdoğan'ın mal varlığında artış olduğunu belirtiyordu. Bunun üzerine başka bir bilirkişi heyeti seçiliyordu. Sayıştay denetçisi Faruk Eroğlu, Hüseyin Özer ve avukat Mehmet Serdar Karahan'dan oluşan bilirkişi heyeti, tam ters olarak mal varlığında azalma var şeklinde rapor düzenliyorlardı. Mahkeme iki grup bilirkişi arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni bir bilirkişiye gitmeye gerek görmüyordu. 22 Ekim 2002 tarihinde Erdoğan akut gastroenterit teşhisiyle rapor alıyordu. Yani Erdoğan ishal olmuştu. Mahkeme Erdoğan'ın haksız mal edindiğine ilişkin aleyhinde yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı ve suç unsurunun da oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı veriyordu. Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga karara kamu adına itiraz etmesi gerekirken temyiz etmeyince karar kesinleşti. Hazine avukatı da kararı temyiz etmemişti. Daha sonra Fahri Kasırga Adalet Bakanlığı müsteşarı oluyordu. Erdoğan hakkında beraat kararı veren Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Kozan görevlendirme yoluyla yürüttüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na resmen atanıyordu. Parlamenterler hakkındaki soruşturmaları yürütmekle görevli olan ve Erdoğan'a dava açan Başsavcı Vekili Bekir Selçuk, AKP iktidarı sonrasında kızak göreve getiriliyor ve cezaevlerinden sorumlu savcı oluyordu. Erdoğan'ın Diyarbakır DGM'den aldığı cezanın silinmesine karar veren Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AKP döneminde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla Yargıtay 2. Ceza Dairesi üyeliğine seçiliyordu. Tayyip'in maaşları ve huzur hakkı. Tayyip İstanbul Belediye Başkanı olduğu 1994 yılındaki ilk maaşı 27.674.840 liraydı. Başkanlığı bırakmak zorunda kaldığı son maaşı ise 522.325.737 liraydı. Tayyip Başbakanlık görevinde bulunduğu süreler içinde yaklaşık 14 milyar lira maaş alıyordu. Tayyip maaşlarının yanında 1994 yılı itibariyle belediye şirketlerinden huzur hakkı adıyla bir başka maaş, daha doğru deyim de ballı maaşlar daha alıyordu. İstanbul asfalt fabrikalarından ayda 16 milyon lira. İstanbul Belediyeler Bakım Sanayi'nden ayda 7 milyon 165 bin 666 lira. Dünya Ticaret Merkezi'nden ayda 7 milyon 165 bin 666 lira. İstanbul Halk Ekmek'ten ayda 9 milyon 750 bin lira. İstanbul Ulaşım Sanayi'nden 9 milyon 750 bin lira aylık alıyordu. İGDAŞ'tan aldığı aylık 1994 yılında 9 milyon 750 bin lirayken 1995 yılında 16 milyon lira oluyor ve periyodik olarak aylıkları artıyordu. İstanbul Ulaşım'dan aldığı aylık miktarı ise 16 milyon liraydı. Tayyip'e adeta yağmur gibi maaş yağıyordu. Belediye başkanlığı döneminde ballı maaşlara alışan Tayyip, başbakanlığının ilk günlerinde durumu yadırgıyor, önce Alman başbakanı ile kendi maaşını karşılaştırıyor, geçinemediğinden şirketlerinin faaliyetlerine devam ettiğini söylüyordu. Ortağı olduğu Ülker ürünlerinin reklamlarını yapıyor, Ülkerler devletten ihale üstüne ihale kazanıyorlardı. Örneğin Ülker grubunun hissedarı oldukları Data Teknik Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi AŞ, Adalet Bakanlığı'nın, Türk Telekom'un, PTT Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü'nün, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bilgisayar, donanım, yapısal kablolama ihalelerini kazanıyordu. İshal raporu verdi, kardeşi müdür oldu. Tayyip Erdoğan'ın kendisini ishal raporu vererek mahkemeye gitmekten kurtaran doktorun kardeşine, SSK'ya bölge müdürü olarak atanmasını sağlayarak ödüllendirildiği şeklinde basında haberler çıkıyordu. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a mahkemeye gitmemesini sağlayan raporu verdiği için usulsüz rapor vermekle suçlanan doktorun kardeşi, SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bazı ihaleler nedeniyle yargılanan iş adamı Mustafa Albayrak'a işkence yapıldığına dair sahte rapor düzenlendiği iddiasıyla açılan davada yargılanan doktor da Hudut ve Sahiller Genel Müdürü oldu. AKP'nin iktidara gelmesinden sonra yapılan atamalar diyet mi ödeniyor sorusunu gündeme getirdi. İshal raporu. Erdoğan seçimlerden hemen önce hakkındaki haksız mal edindiğine dair davanın duruşmasına katılmamış ve mahkemeye ishal raporu sunmuştu. Erdoğan raporlu olduğu süre boyunca değişik kentlerde mitinglere katılmış, Ankara'da bir grup yabancı büyükelçi ile yemek yemiş ancak mahkemeye gitmemişti. Erdoğan mahkemeye Haseki Hastanesi'nden 22 Ekim 2002 tarihli 3403 no'lu protokol ile akut gastroenterit teşhisi ile verilen raporu sunmuştu. 5 günlük rapor Haseki Hastanesi Dahiliye Kliniği Şef Yardımcısı Hikmet Feyzoğlu tarafından hazırlanmıştı. Ancak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü söz konusu raporun usulsüz olduğu gerekçesiyle Feyzoğlu hakkında soruşturma açmıştı. Raporun mesai saatleri dışında part-time çalışan hekim tarafından Erdoğan'ın evinde yapılan muayene sonucunda verildiği ve sonradan doktor tarafından hastane poliklinik defterine kaydedilerek resmi geçerlilik kazandırıldığı belirtilmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 1 Kasım'da teftiş kuruluna gönderdiği yazıda raporun usulsüz olarak resmiyete konulduğu ileri sürülmüştü. AKP'nin iktidara gelmesinden sonra Feyzoğlu'nun kardeşi SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne atandı. Sahte rapor sanığı. AKP'nin iktidara gelmesinden sonra yapılan bir başka ilginç atama da yine bir doktor raporu olayıyla bağlantılı. Erdoğan'ın başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yargılanan iş adamı Mustafa Albayrak'a sahte işkence raporu verildiği iddiasıyla yargılanan doktor da Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Doktor Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı. Bu atamanın gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdür Doktor Sait Karagül ise Konya Numune Hastanesi'ne uzman hekim olarak görevlendirildi. Gümrükçüoğlu yargılandığı davada görevli olmadığı hastanede kendisini o hastanenin mensubu gibi gösterip gözaltından getirilen sanıkların muayenesine girmek, raporu yazıp hastanenin doktoruna imzalatmakla suçlanmış, Haseki Hastanesi doktoru Ayhan Sandal'la birlikte haklarında dava açılmıştı. Sağlık Bakanı Akdağ, AKP lideri Erdoğan'ın mahkum olduğu şiir davasına muhalefet şerhi koyan hakimin işini İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü yaparak ahde vefa gösterdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı hale getiren şiir davasına tek muhalefet şerhi koyan Yargıtay üyesi Muhittin Mıhçak'ın eşi Hayriye Mıhçak'ı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne atadı. Akdağ, Erdoğan'a ishal raporu vererek duruşmaya katılmamasını sağlayan Doktor Hikmet Feyzoğlu'nun kardeşi Doktor Akif Feyzioğlu da SSK Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. Sağlık Bakanı Akdağ, ahde vefa atamayı şimdilik vekaleten yaptı. Hayriye Mıhçak'ın atamasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Hayriye Mıhçak'ın eşi Muhittin Mıhçak, Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu şiirle ilgili davada karar veren 5 kişiden birisiydi. Yargıtay 8. Dairesi Erdoğan'ın 10 aylık mahkumiyet kararını onayladı. Erdoğan temyiz için başvurdu. O dönemde başkan olan Naci Ünver, Uzel Kızılkılınç, Serpil Çetinkol, Muhittin Mıhçak ve Yusuf Kenan Doğan'dan oluşan 5 kişilik heyet kararı görüştü. Erdoğan'ın temyiz başvurusu 1'e karşı 4 oyla reddedildi. Karara muhalefet eden tek kişi Muhittin Mıhçak oldu. Mihçak o dönemde suça konu olan bölüm değil, bütün olarak değerlendirilmeli. Şiirin sanığa değil, ünlü şaire ait olması ve suç kastı bulunmamasını da DGM'de dile getirmesi nedeniyle muhalefet şerhini koyuyorum açıklamasını yaptı. Vefa borcu. 21 Ekim 2004 tarihli Bir Gün gazetesinde Erdoğan'ın oğluna tamamen kusursuz raporu veren doktorun atama ile ödüllendirildiğini iddia eden bir haber veriliyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ses sanatçısı Sevim Tanürek'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan oğlu Ahmet Burak Erdoğan için tamamen kusursuz raporu vererek beraatini sağlayan Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi Başkanı Eyüp Çakmak, Türkiye Denizcilik İşletmelerine TDI Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Dava konusu kaza 11 Mayıs 1998 günü Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Tanürek'e dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilgi Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşındaki oğlu Ahmet Burak Erdoğan otomobiliyle çarptı. Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Tanürek Alman Hastanesi'nde ameliyat edildi fakat bir süre sonra yaşamını yitirdi. Sevim Tanürek hastanede yaşam mücadelesi verirken olay sırasında annesi Emine Erdoğan'a ait 34 ABR 93 plakalı Opel otomobili kullandığı ortaya çıkan Erdoğan saat 18'de Şişli Adliyesi'ne gizlice getirilip nöbetçi savcı Turgay Babacan tarafından sorgulandı. Savcı Erdoğan'ın polis ifadesini yeterli görüp tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Erdoğan hakkında dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile hayati tehlike teşkil edecek derecede yaralamaya sebebiyet vermek suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde TCK 459 Taksim 2 maddesi uyarınca 3 aydan 20 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Erdoğan'ın trafik raporunda dalgın olarak araç kullandığı için tali kusurlu olduğu, Tanürek'in duran taşıtların önünden yola çıktığı için hatalı olduğu ifade edildi. Erdoğan'ın kusur oranı 3/8 olarak belirlendi. Tanürek'in hastanede vefatı üzerine oğul Erdoğan hakkında ek iddianame düzenlendi ve istenen ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak yükseltildi. Müdahil Tanürek ailesi sanık Erdoğan'ın ehliyetsiz olduğunu, mahkemeye sunulan ehliyetin geriye dönük düzenlendiğini iddia etti. Duruşmalara gitmeyen Erdoğan'ın avukatı Kadir Kartal, müvekkilinin İngiltere'de dil öğrenimi gördüğünü söyledi.